Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Siyaset.
Buna af denemez. Herkesin de aşağı yukarı artık öğrendiği üzere koşullu ceza indir.
Sağın dilini kullanmaya gelince, biz sol ve sosyal demokrat bir partiyiz. Bizim sağda çözüm aramak yerine solun değerlerini topluma anlatmak, hatırlatmak ve benimsetmek gibi bir görevimiz var.
Ekonomi.
Türkiye ekonomisi bugün yaşadığı sorunları zaten yaşayacaktı. Amerika ile olan uluslararası siyasetteki gerilim yaşanacak olanları hızlandırdı ve toplu halde yaşanmasına neden oldu.
Teknoloji.
Video öyle bir aldı başını gitti ki mesela şu andaki çocuklar özellikle internette arama motoru olarak Google'ı değil YouTube'u arama motoru olarak kullanıyorlar.
Tarih.
Atatürk'ün sanki biyografisini anlatıyormuş gibi yalanlarla, iftiralarla dolu kitaplar türemeye başladı. Bir alternatif tarih yazmaya çalışıyorlar.
Türkiye'de lise mezunlarına sorsak Mondros nerededir diye muhtemelen giren sayısı herhalde çok fazla olmayacak.
Hatta magazin.
Aslında normalde de sokağa baktığımız zaman içeriğinin ne olup olmadığını fazla fark etmeden de el çırparak aynı ritimle bol bol İstiklal Caddesi'nde bile bir yolda geçerken duyuyoruz, çalıyorlar. Bir başka hanımefendi de kendi alışkanlıklarına uygun şekilde icra etmiş. Burada çok aksi bir şey görmüyorum açıkçası.
Fotoğrafın tamamına bakmak için adresiniz RSFM. Ahu Özürk'le fotoğrafın tamamı her cumartesi saat 14'te RSFM'de.
Fotoğrafın tamamına hoş geldiniz. RS FM stüdyolarında bir cumartesi günü daha birlikteyiz. Bu hafta artık seçimlerde çok az zaman kaldı. Stüdyomuzda da seçimi en iyi bilen isimlerden bir tanesi. Daha doğrusu seçim kazandırmayı en iyi bilen isimlerden biri. Şeyda Tölük bizimle birlikte. Seçim nasıl kazanılır? Bu seçim döneminin en çok konuşulan kitabını yazdı. Birazdan uzun uzun konuşacağız. Bizim de yıllardır dostluğumuz var. Çok teşekkür ediyorum Şeyda stüdyomuza kadar geldiğin için bu cumartesi günü. Şimdi bu hafta birazcık telefon bağlantılarımız var. Yavaş yavaş Güven Gürkan Hoca'yı da arayalım ama biz önce bir sohbete başlayalım. Seçim nasıl gidiyor, ne görüyorsun? Bu kadar hani kitaba da ilgi var, herkes de merak da ediyor. İlk defa kampanyalar ve mesajlar konuşuluyor mu bu seçimde yoksa gene hani beka meselesi yukarıdan mı gidiyoruz?
Yani yine Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aslında gündemi belirlemeye devam ediyor. Birinin çıkıp aslında bu gündem belirleme halinde nasıl söyleyeyim... Başka sözler söyleyip kendine dikkati çekmesi gerekiyor. Hep şu anda gördüğümüz şey o bir şey söylüyor. Karşı taraf ona cevap veriyor. O bir şey. Cumhurbaşkanlığı seçimleri pek ders olmamış görünüyor muhalefete gördüğüm kadarıyla. Ama İstanbul ölçeğinde bakarsak Ekremoğlu'nun daha yumuşak, çatışmadan uzak, yapıcı tavrının da önemli olduğunu söylemek gerekli. Yani onu da ekleyeyim.
Tamam, o kampanyaları birazdan kıyaslarız hatta. Acaba gündemi yerele çekebildi mi Ekrem İmamoğlu diye. Ama telefon hattımızda akademisyen ve bir gün yazarı sevgili Güven Gürkan Öztan hocamız var. Hoş geldiniz hocam tekrar. Siz...
Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk. Gecikmeli ama olsun. Kadınlar gününüzü kutluyorum.
Çok teşekkür ederim. Sesinizi duymak ne güzel. Vallahi dün oradaydık. Epeyce bir gaz yedik ama hala ayaktayız, bir şey söyleyeyim.
Kadınların gücü böyle bir şey.
Ya, peki hocam, yani ben hem onu sormak istiyorum. Mesela o kadar güzel bir resim veriyordu ki o yürüyüş. Neredeyse hükümetin Avrupa'daki kozu haline gelmişti o yürüyüşteki birlik ruhu, eğlence ruhu filan. Bu sefer niye izin vermediler sizce? Bir tahmininiz var mı? Yani klasik mi artık bu, böyle mi olsun istiyorlar?
Biraz şöyle, yani kamusal alanın kullanımını kontrol etmeye çalışıyor iktidar. Epey zamandır bunu yapmaya çalışıyor. Bir de üstüne üstlük işte cumartesi annelerine kapatıldığından bu yana kitlesel bir eylemlilik halini mümkün olduğu kadar ertelemeye ya da bir şekilde sınırlandırmaya çalışıyor. Dünkü de büyük bir ihtimalle bundan kaynaklanmış bir şeydi ama bunların maliyeti çok ağır. Yani hükümet için de çok ağır. Çünkü hem bu tip müdahaleler dışarıdan Türkiye hakkındaki fikirleri ve iktidarın tutumu hakkındaki fikirleri çok sert bir biçimde eleştirilmesine neden oluyor. Üstüne üstlük de yani bir yandan Kadınlar Günü'nü kutlarken Cumhurbaşkanı, diğer taraftan bu görüntülerin olması çok yaman bir çelişki ifade ediyor.
Doğal olarak hani herkes bir resmi devletin kutlaması oluyor, bir de sokakta gerçekten kadınların evet. kutlaması oluyor. Ona da evet. çok müsaade edilmiyor. Peki evet. şimdi birazcık seçim ortamından bahsedelim. Siz yani bu hafta bir tweet attınız cesaret üzerine. Muhalefet cephesi bu seçimi cesur ve doğru adımlarla götürebiliyor mu? Nasıl görüyorsunuz?
Şimdi biraz bu konuda karamsarım. Baştan beri söylüyorum. Çünkü aslında seçimlerle ilgili olmazsa olmazları 24 Haziran öncesinde de muhalefet masanın üstüne doğru bir biçimde koyamadı. Şimdi de koyamadı. Yani seçim güvenliği başta olmak üzere. İnsanların sandığa gitmesinin iç rahatlığıyla olabileceği bir şeyi temin etmek konusunda muhalefet maalesef iyi bir sınav veremiyor. İşin bir bu yanı var. İşin ikinci tarafı da aslında karşı taraf sürekli bir genel seçim havasında bu süreci yürütmek istiyor. Bu genel seçim havasında yürütmek isterken muhalefete yönelik eleştirilere muhalefet benzer bir dille cevap vermeye çalışıyor. Bu da çok başarılı bir strateji değil. Çünkü tam da aslında yapılmak istenene karşı söz üretmeye çalışıyorsunuz. Bu başka bir şey söylemeniz lazım orada. Aslında olan biten bütün bu süreçle ilgili bir şey söylemeniz gerekiyor. Bu konuda bir boşluk var ama bütün bunlara rağmen yani seçime öyle bir konjonktürde gidiyoruz ki muhalefet kendine rağmen bir dinamizme sahip olacak gibi görünüyor sandıkta.
Peki bir de şeyi yakalamışken sorayım, çok bu hafta gündemdeydi Gezi Parkı aniden yeniden bir iddianame konusu, işte o polisler, o aktivistler vesaire. Neredeyse hani onun üzerinden neler geçti, Türkiye neler yaşadı ama evet. Türkiye'nin kolektif hafızasında hala bir izi olan bir duruştu Gezi Parkı. Ve neden neden tekrar mahkemelik oluyor Gezi Parkı? Üstelik hani Yargıtaylarda falan da galiba aklandıydı, ben öyle hatırlıyorum.
Tabii. Aslında şöyle, işin bir yanı hep Gezi iddianamesi olarak konuşuluyor. Şüphesiz yani Kavala hakkındaki ispat edilmeye çalışan suçlar Gezi ile ilgili olduğu için böyle bir şey gündemde tutuluyor ama aslında bu iddianame bir Gezi iddianamesi değil. Bu bir Kavala iddianamesi, Osman Kavala iddianamesi ve neden bu iddianame var diye sormak gerekiyor bence birazcık. Bunun da çok somut bir nedeni var. Yani iddianamedeki tutarsızlıklar ayrı bir mesele. Bunların hepsi konuşulmaya değer konular şüphesiz. Yani 2011'de başlıyor iddianame. Bu hazırlığın 2011'de olduğunu söylüyor ama 2011 ile 2011-13 arasında hiçbir somut delil yok. Çeşitli görüşmelerin varlığı tespit ediliyor ama o görüşmenin içeriğine dair somut bir şey yok. Üstüne üstlük yine iddianamede sivil itaatsizlik eylemleri suç kategorisinin içerisine konuyor. Aynı tarihlerde dünyanın başka yerlerinde, örneğin işte İstanbul'da Gezi varken çok kısa bir süre sonra Brezilya'da benzer hadiseler oldu ve orada da aynı enstantaneleri gördük. Dolayısıyla toplumsal hareketler açısından baktığınızda bu tip kopya şeyler, duruşlar, benzer hareketlerin tekrarlanması, sivil itaatsizlikte zaten kalıplar benzerdir falan. Bunların hepsi bir mesele ama bence Kavala iddianamesi bu baştan aşağı ve yapılmak istenen şey de bir biçimde uluslararası, bunların bir ayağı konsolosluklar, bir ayağı uluslararası insan hakları örgütlenmeleri vesaire, bunlar Türkiye hakkında hala raporlar yazıyorlar içerideki aktörlerle. Bir de üstüne üstlük burada KYK'lı olan ya da başka şekilde çalışma hakkı gasp edilen insanlara fonlar üzerinden çalışma imkanları sunuyorlar. Bence Kavala iddianamesiyle bütün bu uluslararası bağlantılı sivil topluma bir mesaj veriliyor. Yani bu işi yapacaksanız bizim kurallarımıza uygun yapın mesajı verilmeye çalışılıyor. konuşuluyor. Bunun da maliyeti aynı 8 Mart akşamı olanlar gibi çok yüksek. Çünkü Türkiye bir yandan öyle veya böyle Avrupa Birliği ile ilişkilerini tamir etmeye çalışıyor. Bir yandan dengelemeye çalışıyor. Diğer taraftan orada çok önemli pozisyonlar alan STK, uluslararası STK'ları bu tip iddianamelerle karşısına alıyor. Bu da bir başka çelişki şüphesiz. Ama her şeye rağmen şunu söylemek lazım. Yani Gezi eğer gerçekten bir Gezi iddianamesi, başka bir şey gelecekse, bu halka genişleyecekse, bu halkanın genişlemesi için mevcut iddianame bir başlangıç noktası.
Anladım. Diyorsunuz evet. Ki bu burada aslında verilen mesaj Kavala, Osman Kavala davası üzerinden bütün STK'ya ve bir şekilde muhalif hareketlere ya da duruşu olan hareketlere.
Evet.
Peki seçime giderken nasıl görüyorsunuz? Bir de kısacık onu sorayım hocam. Yani hayır, çok farklı gruplar enteresan şekilde bir araya gelebildiler. Mesela önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın HDP'lilere yönelik sert sözleri vardı. Bugün onlardan bu hafta içinde böyle bir yavaş
vazgeçti.
Evet, yani U dönüşü demeyelim ama bir hafif celeye dönüşü yapmaya çalıştığını görüyoruz. Nedir oradaki dinamik? Yani Kürt seçmeni kaybediyorum, aman bir tedbir alayım meselesi mi, yoksa başka bir şey, daha ciddi bir kaygım var?
Aslında ben şunu düşünüyorum. Yani HDP'ye oy veren seçmeni zaten çoktan Cumhurbaşkanı gözden çıkardı.
Öyle,
bu kararı da bir Kasım 2015 öncesinde verdi. Dolayısıyla yani oradan çok bir şey kazanmak istemiyor. Ama şöyle bir başka bir perspektif söz konusu. Şimdi HDP'ye oy vermeyen muhafazakar Kürtler HDP'ye yönelik eleştirilerin dozundan etkileniyorlar. Ve üstüne üstlük bir başka gerçeklik daha var. Bu mevcut ittifak içerisinde CHP, İYİ Parti yan yana, HDP'lilerin çok büyük bir kısmının da eli İYİ Parti'de ya da CHP'de adaylara gitmek istemiyor. Ama Cumhurbaşkanı sertleştikçe onların sandığa gitme ihtimalleri yükseliyor. Şimdi Erdoğan bir hamle yaparak biraz bu işi yumuşatmak ve mümkün olduğu kadar da, tahmin edebildiğim kadarıyla söylüyorum, sandığa gitmek istemeyen ya da zaten kerhen gidecek HDP'li seçmeni oraya gitme. Kürt seçmenin, muhafazakar Kürt seçmeni de bak ben sizi karşıma almıyorum demek istiyor. Zor bir denge ama şunu söyleyebilirim. Yani sürprizlere gebe olan bir seçim bu. Makro ölçekte belki çok büyük şeyler değişmeyecek ama yerel ölçekte çok şey değişecek. Bir yerel seçim olmaktan sonuçları itibariyle çoktan çıktı. Şaşıracağız. Biz 31 Mart akşamı 1 Nisan günü başka bir Türkiye'ye değil ama sürpriz sonuçların olduğu bir Türkiye'ye uyanacakmışız gibi geliyor.
Çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Görüşmek üzere, tekrar sesinizi
duymak.
Evet, çok sevgiler hocam. Çok sağ olun.
Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun.
Çok şaşıracağımız sonuçlar göreceğiz diyor. Belki CHP'nin de bazı kaleleri diyebileceğimiz yerler tehlikede olabilir mi? Şeyda Atatürk, neler duydun hocadan?
Ben bazı şeylerle kesinlikle hemfikirim hocayla ama ondan önce bir şey söylemek istiyorum. Tabii o siyaset bilimci, ben siyaset bilimi okudum ama siyasal iletişimciyim. Şimdi biz hep böyle siyasal kampanyaları konuşurken aslında kitabı yazmamın en büyük nedeni de böyle reklamlar, sloganlar, ne dedi, şu dedi, bu dediyle konuşuyoruz ve hiç buna bir bütünsel bir yapıyla, bütünsel bir bakış açısıyla bakmıyoruz. Peki nedir bu bütünsellik? Evet. Benim kitapta da anlatmaya çalıştım. Birinci bölümü tamamıyla strateji üzerine koydum. Yani sizin eğer nasıl bir yol yürüyeceğinize dair bir stratejiniz, bir fikriniz yoksa istediğiniz sloganı, zaten sloganlarınız ve mesajlarınızın da bu strateji doğrultusunda olması lazım. Yani ilk önce stratejiniz ve gitmeyi hedeflediğiniz yolunuz. Gitmeyi hedeflediğiniz o yolda matematik diyorum ben ona. Ne kadar seçmene, ne kadar oy alacaksınız? Yani dünyanın her yerinde şu çok nettir. Yani seçim kampanyası başlamadan önce seçim kampanyasının paydaşları ve politikacılar az çok seçimin sonunda ne kadar oy alacakları dair kafalarında bir fikir vardır. Bir kere bu muhalefette bu hiçbir zaman yok. Yani Türkiye'nin genel tavrında da böyle bir şey var. Kervan yolda düzülür. Ya biz zannediyoruz ki iki tane tatlı laf, üç tanesi, beş tane televizyon programı yani bir
şeye hizmet etmiyor.
Etmiyor, onlar. Aynen etmiyor. İkinci,
çok acayip mesela rahmetli Erol Olçuk böyle hani bayağı kelle hesabı yaparak.
Böyle tabii. Amerika'da.
Hakikaten sen, öyle, Amerika'da da böyle.
Biz Amerika, Washington DC'de senin zamanında hatırlıyorsun. temsilcilik yaptığın dönemde ben orada birkaç şeye gittim, geldim, çalıştım, bir sürü şey yaptım. Atölyelere gittim. Dünyanın her yeri matematiktir yani, seçim bir matematiktir. Sadece seçim değil bu.
Ve ihalet kazandım, belediye kazandım değil.
Tabii tabii.
O seçmen kazandım matematik.
Aynen, pazarlama iletişiminin kendisinde de yani işte bir marka, su markası bir yıl sonunda müşterisini, kaç tane müşterisini, ne kadar ciro ettiğini hesaplar ve bunun üzerine kurar. İkinci ve en önemli şey, kitabın ikinci bölümü liderlik üzerine. Yani bu yolculuğun bir patronu olması lazım, bir lideri olması ve bu hikayeyi anlatan biri olması lazımdır. Jacques Segarra'nın Mesut Yılmaz'a verdiği tavsiyelerden bir bölüm var. Diyor ki seçimi lider, ideoloji değil liderler kazanır, ki bu böyledir. İşe alırken bile ben gençlerle de çalışıyorum. Böyle bakarsınız, bir sürü özelliği vardır, güzeldir ama şöyle bir bakarsınız. Bu söylediğini bu insan yapacak mı? Yani yapacağına inanırsanız o insanı işe alırsınız. Liderlik de böyle bir şey. Siz bir sürü proje anlatıyor olabilirsiniz. Böyle zevkten dört kişi olabilirsiniz. Ay ne güzel projeler diye anlatıyorum. Ama seçmen karşısında size baktığında, tamam abi çok güzel projeler anlatıyor ama bu adam, bu kadın bunu yapabiliyor diyorsa size. Üçüncü ve en önemli şey algı. Algıyı yönetmek zorundasınız. Algı, işte o zaman işin içine dijital ve medya ilişkileri geliyor. Burada söyleyecek sözünüz, anlatacak bir hikayeniz olması lazım ve bütün bunların da stratejinize, işte o gideceğiz 10 milyon kişiye mi gideceksiniz? Hedef. Dördüncü ve benim hep önemsediğim, aslında bu kitabı gerçekten yazma nedenim olan Şeyh Uçmaz müritleri uçurur dediğim taban mobilizasyonu. Türkiye'de ve dünyanın bir sürü yerinde açık ara seçmen davranışını değiştiren, seçimlerin oy vermesini sağlayan şey açık ara yüz yüze iletişim. 32 bin mahalle var, 200 bine yakın sandık var. Buralarda örgütlü değilseniz yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Hoca çok güzel bir şey dedi, seçim güvenliği. Tırnak içerisinde aslında Türkiye'nin gerçek anlamda bir seçim güvenliği sorunu yok. Ama tırnak içerisinde var. Yani belirli sandıklarda bu sorun var. Belirli sandıklarda böyle bir sorun yok. O belirli sandıklarda genellikle 70'lerden beri var. Nerede o belirli sandıklar? Çok ne söyleyeyim, Güneydoğu Anadolu, daha kırsal bölgelerde. Sürprizden söz etti, hemfikirim onunla. Ben HDP oylarının özellikle Güneydoğu Anadolu'da, buralarda değil ama daha öncekine oranla çok yükseleceğini düşünüyorum. Bu spekülasyon. Yükselecek yani, muhafazakar Kürtler bugüne kadar AK Parti'ye oy vermeyi veren muhafazakar Kürtlerin bir bölümünün, yani biz HDP'nin Güneydoğu'da, buralarda değil, Güneydoğu'da bugüne kadar aldığı oyun üzerinde oylar alabileceğini görürüz. Ama aynen hoca gibi düşün. Makro düzeyde
Haziran
çok büyük
seçimleri de. Evet, mesela çok büyük sürpriz. Kadar çıkabilir.
Aynen, makro düzeyde çok büyük sürprizlere tanık olacağımızı düşünmüyorum. Ama şunu görüyorum. Yani görüyorum derken ben bak ikinci bir sorun da şöyle. Bunu son bir iki haftadır yani çeşitli farklı siyasi gruplardan insanlarla konuşuyorum. Galiba bu yine bizim coğrafyamızın hastalığı. Hep kendi gerçekliğimiz üzerinden konuşuyoruz. Şimdi kimle konuşuyorsam herkes kazanıyor. Şimdi ben hep onu derim. Temenniniz mi bu, tespitiniz mi? Şimdi ben genellikle mesleğim itibariyle tespitlerde bulunmaya çalışıyorum. O yüzden de pek insanların hoşlanmadığı kişilerden biriyim. Her seferinde diyorum ki, bu İngilizce'de de çok güzel bir laf var, wishful thinking. Yani çok güzel. Yani ben de hani o güzel dünyada yaşamak isterdim ama bir de tespit bize aslında sorunları, buna kafayı vallahi, yani bunlar artık benim bu kadar basit yerlerde dolaşıyor olmamıza da üzülüyorum ama yani şunu demek değil bu, işte sarışın kadınlar meşhur olamaz. Hani böyle bir gerçek varsa benim için bu sadece bizim gibi iletişimciler için veri bu.
Doğru.
Biz üçüncü yol deriz hep, siyah ve yani iletişimcinin yıllarca işi budur. Yani üçüncü yol burada. Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz. O evet. Doğru. Bu bir veri. Sonra oturur biz düşünürüz. Peki biz bu satılmayan yerde salyangozu nasıl satacağız? Ben de pon diyorum, derste de öğrendim. Müslüman mahallesinde salyangoz satılır. O nedenle muhalefetin yani bir söyleyeceği varsa önce bir strateji kurması lazım. Strateji ne? İşte arada bir 20 milyona yakın değil mi? Bir oy farkı, pardon, %20'ye yakın. 20 milyon dedim. %20'ye yakın bir oy farkı var CHP ile AKP arasında diyeyim. Ya ben onların yerinde olsam son 10 yılımı buna harcardım. Ben bu %10'u nasıl kapat, %20'yi nasıl kapatır mı? Ama baktığımda çok acı bir gerçek, ama ben böyle bir çabayı çok samimiyette görmüyorum. Daha çok işte projeler, yani ya da rakibini taklit etmek üzere kurulu bir şey. Sana doğrulacak bir şey daha söyleyeyim. Erol Olçok kitapta bunu yazdım. Daha seçim başlamadan 6 ay önce strateji çemberleri adı verilen masalar kurardı. Hmm. Ben de davetlisi oldum geçmişte ve benim AK Parti sempatizanı olmadığım bilinmesine, yani tabii, orayla çok organik bir bağım olmasın bilinmesine rağmen orada çok dostum var. Çok sevdiğim, çok saygı duyduğum bilimsel bilim insanları var. Ben birkaç kez davet edildim. Benim de fikrimi öğrenmek istediler. Herkesi davet ediyorlar. Doğru. Onu ve bunu da çok net açıkça açıkta söylüyorlar. Yani bu bizim parti diyorlardı. Yani bizimle bir organik bağınız yok. Biz sadece öğrenmek istiyoruz. Biliyoruz. Yani muhalif kanatta da orada da sizin ne düşündüğünüzü öğrenmek istiyoruz. Bunun o çemberlerin şu anda AK Parti tarafında da yapılmadığının aslında eksiğini ben görüyorum. Çıkan kampanya sonuçlarından, tabii, sloganlardan, tabii, görüyorsun o eksikliği de orada çok net, bunu nur içinde yatsın. Evet. Ama hemfikir olmamasına rağmen kendisine, yani yaptığını hakikaten bilimsel bir biçimde yaptığını söyleyebilirim. Çok samimiyetle. Yani
muhalefetin de çok şey öğrendiği bir insandı rahmetli Erol Olçok. Kampanyasından çok şey öğrenirdik biz. Basın olarak da çok şey öğrenirdik. Bütün o hani müziği kullanmasından arkadaki fonuna kadar. Ve o senin dediğin gibi, yani strateji kurmak bizim ülkemize pek olmayan bir şey. Abi sloganı atalım, arkasını doldururuz şeklinde.
İşte belirli gazetecilerle yazsın bizi, onun programına çıkalım. Burada görünelim. Ben bazen hep onu söylüyorum, bir AK Parti'nin 2002 başarısına ne olur bir herkes yani elini vicdanına koysun. Bana kızıyor herkes biliyorum ama baksın, bütün ana medya karşısındaydı.
Ama yani ekonomi konjonktürü onların lehine yürüyordu.
Tamam, zamanın ruhunu zaten hiçbir zaman. Bu da bir akıl işte, ben hep onu söylüyorum, zamanın ruhunu da lehine kullanmayı beceri. Yani o zamanın ruhu aynı şey CHP için de geçerliydi. Yani aynı ruh. Yani işte 1977'yi sevmemin, orada da işte Bülent Ecevit'e büyük hayranlık duymamın nedenlerinden de biri. 73 seçimiyle başlayan, işte 12 Mart'ta tepkiyle başlayan, 74'te ya o kadar güzel o zamanın ruhunu kendi lehine ekibiyle birlikte kullandı ki, işte Türkiye'de sol iktidar olamaz denilen bir ülkede, Türkiye'de neredeyse %41, İstanbul'da %58 oy aldı 1977'de CHP.
Ne, peki yani oradaki sır var mı gerçekten? Hani kısa süreli bir şey değil, uzun bir emek var işin içinde, ama hep söylenen işte zaten öğrenciler organize, sendikalar ayakta, o dalga kalkmış gidiyor. Sayın Ecevit de, rahmetli Ecevit de bunu çok güzel belagatiyle de ayaklandırıp yürüdü gitti deniyor, ama sen diyorsun ki daha bunun başı var. Yani 12 Mart'ta tepkiyle başlaması mesela ilk defa senden duydum.
Şimdi bu kitapla, yani ben bu kitaptan önce bir yazı yazdım bu 77 ile. Zaten öyle bu 77 benim hayatıma girdi. Umudu örgütledi dedim. Bülent Ecevit Umudu 1977, evet. Umudu örgütledi. Şimdi bir her yerde söylediğim şey, burada da söylemek istiyorum. Bu 101 tavsiye, yani seçim nasıl kazanılır 101 tavsiye benim... Bir sabah uyanıp ben herkese bir işte akıllı insan böyle buradan 101 tavsiye vereyim tavsiyesi değil. Çok uzun zamandır bu alanda çalışmış bir insan. Kafa yapımda biliyorsun ben hep nasıl başardılara düşünen, yani tabii nasıl başarmadıları da bu konuda hep okuyan, seyreden, gözlemleyen bir insanım. Yıllardır okuyorum, yani nasıl başardılar bu insanlar, nasıl geldikleri yerlere geldiler, nasıl yenilemez hale, nasıl yenilemez oldular, nasıl... bu kadar gücün kendi avuçlarında toplayabildiler ve bütün bunları okuduktan sonra hepsinin belirli kesişim noktaları oldu. İşte bu biraz önce bahsettiğim strateji, liderlik, taban mobilizasyonu ve algı yönetimi dediğimiz dört ana başlık üzerinde kesişim noktaları oldu. Ve o kesişim noktalarından bu tavsiyeler çıktı aslında. Ve zaten her tavsiyede az çok sen de görmüşsündür bir referans verdiğim muhakkak. Sadece dünya lideri değil, işte Putin de var, Jinping de var, yani Batı dünya derken pardon Batı var. Zaten şu anda biliyorsun biraz dünyanın en etkili liderlerinden biri Jinping ve Putin. Forbes yeni zaten açıkladı. Tabii. Şimdi seve seve konuşmak isterim. Bütün bu yolculuklara baktığında hakikaten çok ciddi bir strateji var. Ecevit'in 77 başarısına baktığında da burada verdiğim tavsiyelerin bazılarının uygulandığını görürsün. Evet, zamanın ruhu, ben tabii ki zamanın ruhu, ama o zamanın ruhunu kendi lehine devşirme becerisi son derece önemli. Ne o zamanın ruhu? İşte özgürlük rüzgarları var, 68'den gelme, bunu engelleyen bir 12 Mart var. Ama bütün bunlardan, şimdi bazıları diyor ki işte milliyetçiliği kullandı Kıbrıs. Hepsini o kadar güzel kullandı ki, ama bunu kullanırken işte milliyetçi cephenin, Demirel'in hinterlandı olan köylerden aldı. Peki ne yaptı? Bakıyorum köy köy gezmiş. Ben insanlarla konuşuyorum yani. Ve hakikaten yazacağım 73-77'ye o kadar, ya şu çok yüzden önemli, yazacağım yani bu neden yazacağım biliyor musun? Herkes o kadar işte o zaman oldu şimdi olmaz diyenlere yani inat yazmak istiyorum. Nasıl yaptığını bir Robert Koleji mezunu bir adamın nasıl bu kadar halkın dilinden anlayıp, tabii ki bunu tek başına yapmadı, işte genel sekreteri var, inanılmaz bir ekibi var, organik bağı yok ama hepsini örgütledi. Sol gençlik örgütlerinden sendikalara kadar hepsini örgütledi. Şimdi bugüne geldiğimizde bana bir tek şey ekleyeceğim ve uzatmayacağım.
Uzatacağım.
Bunlar olmayabilir, sendikalar olmayabilir bugünkü zamanın ruhunda, ama o sendikanın o günkü itirazına denk bugün de ne var ona bakmamız lazım diyorum. Yani
ve oradan belki biraz dijital
strateji böyle bir şey. Tabii ki dijital konu.
Dijitali bunun üzerine, çünkü belki de çözüm muhalefet için dijitalde olabilir. Sevgili Nuray Başaran telefon attığımızda, gazeteci, Ankara'nın kulislerini en iyi bilen isim. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Tamamını dinleyememekle birlikte bağlantı kurulduktan sonra biraz dinledim. Şeyda'ya da merhaba diyorum. İyi çok, yayınlar diliyorum.
Merhabalar Nuray.
Çok mutlu olduk biz burada sizin sesinizi duyduğumuz için. Şimdi bu hafta TV5'te yaptığınız bir yorum ortalığı epeyce hareketlendirmiş durumda. Bu yeni parti meselesi için pek çok kişi Sayın Cumhurbaşkanı bunları biraz erken doğuma zorluyor. Bir an evvel ortaya çıksınlar da patlasınlar istiyor diye konuşuyor. Ama bir gerçekten yeni bir siyasi hareketlenme göreceğiz mi seçim sonrası Nuray Hanım?
Aslında bunu bilebilmek için biraz geriye gitmek lazım. AK Parti kurulduğu günden beri bölündü, bölünecek, parçalandı, parçalanacak bir hikaye var ortada. Ama Tayyip Erdoğan bunların hepsini yönetmeyi başarabildi. Hatırlayın, 2002'de Cemil Çiçek'in ayrı bir grubu var deniyordu. Abdülkadir Aksu'nun işte 30 milletvekili var. İşte bunlar ayrılacak, AK Parti düşecek, Tayyip Bey başbakan oldu, olamadı. Yani bütün bu savaşlardan, bütün bu tartışmaların içinden geliyor. AK Parti'de aslında bu tür konular ve konuşmalar, kulis bilgileri yeni değil.
Değil, doğru.
Biraz da AK Parti bunları aslında içselleştirdi ve Tayyip Erdoğan bir lider olarak bunları çok iyi yönetti. Fakat kırılma noktası bence Türkiye'de de tabii çok önemli bir günden söz edeceğim. Şimdi 15 Temmuz oldu. 15 Temmuz sabahı Türkiye bambaşka bir güne uyandı aslında hepimiz. Bundan çok etkilendik. Demokrasi ve cumhuriyete karşı yapılmış bir darbe girişimi 7'den 70'e hepimizi etkiledi. Elbette siyaseti de etkiledi. Çünkü cemaat denilen, FETÖ terör örgütü denilen yapı ve bunun unsurları siyasetin içinde de vardı. 15 Temmuz sonrasındaki o acı tablona ve korkunç günden sonra bunlar kimdir, bağlantıları nedir? Dolayısıyla her yerde olduğuna göre, özellikle bürokraside, siyasette de vardır diye araştırmaya gidildi. İşte önce biliyorsunuz bürokratik yapılar, işte nedir? TSK, güvenlik, kamu güvenlik kurumları, emniyetteki birimlerdeki unsurlar temizlendi. Fakat temizlendikten sonra da bu yapıların bıraktığı hasarlar ve hasar tespiti yapılmaya başlandı. Orada bir sürü şey ortaya çıktı. Yolsuzluk, usulsüzlük. Yani bu sadece ekonomik yolsuzluk, usulsüzlük değil. Adalet mekanizmasında yapılan yanlışlıklar, hukuka uygun olmayan dinlemeler. Yani aklımıza gelemeyecek şeyler. Sonra tabii ki bu yapılar buralara girerken bunlara verilen izinler nasıl verildi, hı hı. kimler imza attı, buralara kadar ve özellikle hala da halkın vicdanında karşılık bulmayan bunun siyasi ayağı arandı.
Doğru.
Siyasi ayak aranırken Allah'tan ki AK Parti'nin ve Tayyip Erdoğan önünde bir yeni seçim vardı. Bu seçim nedeniyle bir parça hani kendine göre Tayyip Erdoğan temizlik yaptı ve ortaya ne atıldı? AK Parti'deki metal yorgunları çıktı. Hı hı. Metal yorgunluğu gündemimize geldi. Ama bu metal yorgunu bazı arkadaşlarımız dinlenecek dediğinde o arkadaşların birçoğu bu yorgunluğu kabul etmedi.
Hı hı.
Ve fakat bu arada da 15 Temmuz'dan sonraki bu FETÖ davaları, FETÖ operasyonları, terör örgütünün işte belli yerlerden temizlenmesi noktasında o yerlerle bağlantılı olan AK Parti içindeki kadroların bir takım akrabaları, hı hı. dostları, ne bileyim öyle ki iç içe geçmiş bir mekanizmadan söz ediyoruz. Hala daha kim içeride, kim Doğru. dışarıda, o neden içeride, o neden dışarıda tartışmaların da sürdüğü bir ortamı yaşıyor Türkiye, dikkat ederseniz. Ne kadar hani bu davalar düzgün görüldü, gerçekten içeride olanlar FETÖ ile bağlantılılar mı, dışarıda kriptolar hala geziyor mu sorguları Tabii. yapılıyor. Böyle olunca yani zaten ülkenin içi kaynarken bir partinin, AK Parti'nin içinin kaynamaması mümkün mü? Elbette değil. Tam bunlar olurken bu sefer yeni seçimde hem temizlik yapıldı hem de özellikle Tayyip Bey de artık güveneceği kimse kalmadı. Düşünebiliyor musunuz? Genelkurmay Başkanı'nın yaveri FETÖ'cü. Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığındaki birinci adam yaverleri, bir sürü insan FETÖ'cü ve bu nedenle içeride. Yani kime güveneceği sorgusu
Doğru.
ve nasıl güveneceği korkuları yaşamaya başladı. Bundan mıdır, başka sebeplerden midir bilmiyorum. AK Parti özellikle Tayyip Erdoğan nezdinde içe dönük bir siyaset uygulamaya başladı.
Hmm.
Ne bileyim, en güvendiği işte damadını en önemli makamlara getirdi. En azından bunu böyle yorumluyorum ben.
Yani bütün bunlar olarak 15 Temmuz travmasının şeyi, sonuçları tabii, olarak
tabii.
böyle.
Tabii. Yani onları göz ardı etmemek lazım aslında. Çünkü dikkat ederseniz bugün AK Parti'nin 2002'de yola çıktığı yol arkadaşlıkları arasında olan birçok isim FETÖ'cülükle suçlanıyor.
Doğru.
Mesela İdris Naim Şahin, Tayyip Doğru. Erdoğan'ın ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki genel sekreteri.
Doğru.
Şimdi Ordu'dan aday Tayyip Bey gitti Ordu'da FETÖ'cülükle, taklacı dedi gerçi ama onun arkasında orada Cumhur İttifakı adına mücadele eden eski Enerji Bakanı Ordu Pensilvanya'dan değil Ordu'dan yönetilecek diyebiliyor mesela.
Doğru.
Sloganında. Yani bu tür yapılar oluşunca ve AK Parti ister istemez hareketlendi. Ha içeride kim FETÖ'cüdür kim değildir biz tabii elbette bunu bilemeyiz.
Hı hı.
Bilmemiz de mümkün değil. Devletin kayıtlarında mevcuttur. Devlette zamanı geldiği zaman herhalde bunların gereğini yapar ve açıklar, biz de öğrenmiş oluruz. Tabii tahminlerimiz var ama gazeteci tahminler üzerinden gidemez. Olsa kulis bilgisi olarak konuşabilir. Ve bu arada da hem bu AK Parti'nin kuruluşundaki kişiler uzaklaştı ister istemez bu sebeplerden dolayı ve küskünlükler oluştu. Bu arada AK Parti içinde aileler ve akrabalıklar modelleri gündeme geldi.
Evet.
Bunlar tartışılır oldu. İşte bu FETÖ'cülerden boşalan bürokrasiye güvenden dolayı dendiği için ben buradan yola çıktım. En güvendiği işte şunun amcasının oğlu, bunun teyzesinin oğlu, bunun oğlu, bunun amcası gibi atamalar oldu. Bunlar da çok büyük rahatsızlıklara sebep oldu. Artı FETÖ dönemindeki bürokrasinin yarattığı hasarları araştırırken müfettişler çok büyük iddialara, çok büyük yanlışlara rastladılar.
Hmm.
Dolayısıyla bu sefer gündeme şu geldi AK Parti içinde. Ben yapmadım, o yaptı. Ben değilim o FETÖ'cü. Yani kaynamalar giderek arttı. Dolayısıyla kırgınlıklar arttı, küskünlükler arttı. Bugüne kadar işte her şey yolunda giden kişilerin işleri bozuldu, düzenleri bozuldu, kazançları azaldı. ne bileyim bir koltukta otururken o koltuktan oldular. Bir kısmı koltuklarına oturmaya devam etti. Bir kısmı birdenbire kendilerini metal yorgunu damgasıyla dışarıda buldular. Dolayısıyla bu kişiler de hem sayıları itibariyle çok fazla, hem de siyasetteki ustalıkları ve birikim ve bilinçleri itibariyle iyi insanlar, iyi yetişmiş insanlar. Hani ben FETÖ'cüleri savunma noktasında değilim. Bunlar FETÖ'cü mü değil mi onu da bilmiyoruz. Onu da çünkü bir siyasi ayağı FETÖ'nün biliyorsunuz hiçbir şekilde gündeme gelmedi henüz. Araştırılmadı. En azından Türkiye'nin gündeminde böyle yok. Böyle bir şey yok. Ve bu sefer küskünlerin, kırgınların sayısı arttı. Bir de bunun üstüne sistem değişikliği eklendi biliyorsunuz. Ama sistemden önce Türkiye travmatik bir şekilde AK Parti içinde genel başkan, sistemden sonra çok affedersiniz, Cumhurbaşkanı oldu Tayyip Bey, sistemden önce çok özür dilerim. AK Parti Genel Başkanlığı'nı Ahmet Davutoğlu geldi.
Bırakma sürecini diyorsunuz. Ha, evet, aynen öyle. Sıkıntılı aynen ve öyle. Travmatik oldu.
Yani zaten bir travmatik ortam vardı. Bir de AK Parti Kongresi'nde Davutoğlu işte genel başkanlıktan talimatla gitti. Artık bunu bütün Türkiye biliyor. Böyle demek daha doğru olur. Bu yeni bir travmayı getirdi. Tayyip Erdoğan da bu aşamada az önce dediğim sebeplerden dolayı olsa gerek ki en güvendiği kişi bir hani Yıldırım'a orayı teslim etti. Ve tüm bunlar yetmezmiş gibi zaten de planlandığından dolayı sistem değişikliği de Türkiye'nin gündemine geldi. Şimdi hem 15 Temmuz hem AK Parti içinde hem Türkiye'deki travması sürerken bir de siz sistem değişikliğini çıktınız, referanduma gittiniz ve üstelik de bu büyük bir çoğunlukla değil, 1-2 puanlık bir farkla kabul edildi biliyorsunuz.
Doğru, evet.
Yani çok tartışıldı. Yani halkın büyük çoğunluğu da buna evet dedi ama çok büyük çoğunlukla sistem kabul edilmedi.
Doğru.
Şimdi tüm bunlardan sonra hem sistemin oturması hem de yeni sistemin getirdiği ve götürdükleri var. Bir tanesi, bütün bürokrasi yok oldu yeni sistemde. Bakanlar adeta müsteşarlara dönüştü. Yine Tayyip Erdoğan az önce size 15 Temmuz'dan sonra içe dönük bir atama ve içe dönük bir siyasetle aile ve birkaç kişinin ailesine dönük atamalarla AK Parti içindeki ve hükümet yönetimi devam ettiğinden dolayı yeni sistemde de aynı şekilde bu uygulamanın devam ettiğini gördük.
Peki sürem daralıyor, onun için yani bütün bunların sonucunda bir rahatsızlık ve şey var.
Sonucunda bir rahatsızlık oluştu. Bunu tabii Türk siyasetindeki rahatsızlıkları da ekleyerek AK Parti içindeki kırgınlar, küskünler adına ne derseniz deyin. Ve bir de burada tabii çok değişik bir politika değişikliğine gitti. AK Parti kadroları kurulurken en azından bölgesel bakış açıları daha farklıydı uluslararası ilişkiler noktasında. Ama 15 Temmuz'dan sonra AK Parti ve Tayyip Erdoğan daha Avrasyacı bir siyasi dış politika uygulamaya başladı. Zaten en çok da Davutoğlu'nun dış politikası ve bölgedeki o dönem yaşananlar eleştirildi biliyorsunuz daha sonrasında. Bölgedeki dış politikayı konuşamayacağız sanıyorum. Ben sizin yeni parti yönüne doğru bir gidişat ya da konuşmam istendiğini anlıyorum. Bu çerçevede Davutoğlu ve ekibi de bütün bunlara, yani Türkiye'deki kendilerine göre gördükleri hem içeride hem dışarıdaki politik rahatsızlıktan dolayı da aslında çok uzun zamandır bir araya geliyorlardı, birlikte toplanıyorlardı, konuşuluyordu ve iklim nasıl olur diye uzun sürede bu iklimi kokladılar aslında. Uzun bir süre AK Parti içinde ve dışarıda, AK Parti dışında, çünkü 16 yıllık bir iktidarın yorgunluğu da var. Doğru. Türkiye halkı üzerinde arayış ve yeni bir şey arayanlar Önce bir Abdullah Gül'den bir beklenti içine girdiler. Ama Abdullah Bey çıktım, çıkıyorum, çıkmıyorum, çıktım, ha şimdi ha birazdan derken yordu herkesi. Bu arada tabii İyi Parti ve Meral Akşener gündemimize geldi. O Umudun Partisi olarak çıktı. Fakat Meral Akşener de merkeze oturtamadığı için kendisini ve bütün kitleleri kucaklayamadığı için, ki seçim sonuçları ve eleştiriler de zaten hep bu yönde. Dolayısıyla o da gereken şeyi vermedi Türkiye'de aslında. Yeni bir ihtiyacı karşılamadı. Bu sebeple Türkiye'nin yeni şartları da özellikle bu hem AK Parti içinde olanlar hem de belediye seçimleri öncesi ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle de katlanınca bir takım sorunlar, problemler ve uygulamadaki çıkmazlar. AK Parti içindeki bu hazır bekleyen ekip zaten uzun zamandır çalışma yapıyordu. Bence bir karara vardılar. Benim gördüğüm kadarıyla görünen o ki parti kurmaya karar verdiler.
Kimi her durumda yani. AK Parti tabii. 45 de alsa 50 de alsa her durumda evet. Kuracaklar. Okay.
Her durumda kuracaklar. Evet. Onu görüyorum. Zaten eğer böyle bir bilgi Tayyip Erdoğan'da da olmasa meydanlarda bunu söylemez diyorsunuz. Çünkü Tayyip Erdoğan'a da bu bilgiler, bu kulisler ne bileyim daha farklı yollardan da belki bilgi gidiyordur, raporlanıyordur kendisine. Muhtemelen. Biz sadece kulisleri toplayabiliyoruz haliyle. Tayyip Erdoğan da bunu ciddiye aldı ve söyledi. Bir süre önce de biliyorsunuz Ahmet Davutoğlu konferanslara yeni yazdığı kitapları noktasından hareket ederek konferanslara başladı. Sonra biz baktık ki işte Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ gibi işte Mehmet Şimşek'in kurulduktan bir süre sonra katılacağı söyleniyor. Birçok isim Davutoğlu, Ali Babacan ekseninde birleşti ve ciddi çalışmalara başladığını öğrendik. Bu çekirdek ekiple konuştuğumuzda görüyoruz ki biz seçimden önce yani özellikle yerel seçimleri etkilemek istemiyoruz ama seçimlerde sonuç ne olursa olsun seçimleri bekleyeceğiz. İşte seçimlerden sonra Nisan, Mayıs gibi bir deklarasyon yayınlayacağız. Çünkü Türkiye'de işler iyi gitmiyor. Her evet. açıdan iyi gitmiyor. Önce bu tespitlerimizi yapacağız ve partileşme sürecimizde de devam edeceğiz. Biz gezdiğimiz her yerde, işte konuştuğumuz her alanda çok büyük teveccühle karşılaşıyoruz. Özellikle biz parti kuracağız noktasında bir takım kulisler yayılmaya başladıktan sonra hem AK Parti içerisindeki milletvekili arkadaşlar hem de CHP'den bize katılmak istediğini belirten çok sayıda isim ve kişi var dediler. Ben de bunu TV5'te hani özellikle ben şeyi de sordum. Çünkü yerel seçimlerden sonra olur ya Devlet Bahçeli tekrar çıkıp bir erken seçim ilan edebilir. Yeni şartlarına göre isteyebilir ki o da gündemde biliyorsunuz. Onda evet. ayrı bir konu ayrıca konuşmak gerekir tabii. Evet.
Benim sürem çok azaldı onun için.
Bu nedenle ben onu sorduğumda arkadaşlar dedi ki ya zaten milletvekili bazında 55 milletvekili şu an istesek bize katılır.
O kadar hazırlar yani.
Bu kadar hazırlar. Peki dedim yani siyasi ayak deniyor ve birçok sebepten dolayı aranızda ben kim var kim yok bu 55 milletvekili arasında FETÖ bağlantısı olan yani günün sonunda FETÖ'den dolayı içeri alınırsanız yani bu riskleri de taşıyor halen daha Türkiye'de birçok siyasi kişi ve kimlik. Çünkü biz bilmiyoruz siyasi ayağını henüz daha. O kadar netler ki hayır biz korkmuyoruz yola çıktık hiçbir şey bizi geri çeviremez. Hatta bu nedenle alınırsa biz kahraman oluruz. Korkmuyoruz ve yola devam edeceğiz dedikleri için ben de bunları dillendirdim. Aslında şu ana kadar açıkladıklarım bundan ibaret.
Peki. Yani ben bunları en başta duyup birazcık daha kulis almak istiyordum ama borcum olsun bir daha bağlanırız inşallah tamam, önümüzdeki haftalarda. Tamam. Çok teşekkürler. Emniyette,
çünkü çok kulis var. İşte 1 Nisan sabahı neye uyanacak Türkiye sonrasında neler olabilir konuşacak.
Çok konuşacak çok şey var. Ağzınıza evet. sağlık. Çok teşekkürler. Tekrar sesinizi duymak da çok güzeldi. Sevgili Nuray Başaran. Telefonla
çok bize. Teşekkür ederim.
Kolay
İyi
gelsin.
Yayınlar diliyorum. Çok sevgiler.
Çok mersi. Sağ olun. Sevgili Mehmet Ali Güller'i saat başı alalım diyeyim. Olur mu? Tamam. Mehmet Ali Güller bizi dinliyorsa o da bağlanacak birazdan. Amerika'yı konuşacağız ama bütün bu resim Şeyda Atalık size ne anlatıyor? Hakikaten enteresan bir dinamik var. Ama gene AK Parti ekseninde oluşan bir hareket var galiba.
Şimdi ben tabii...
Diğerlerinin hatası var, iletişim hatası var. Muhalefetin ya görevi orayı... yapmaması.
Şimdi yani çok uzun zamandan beri AK Parti tarafına bakalım. İçeride bir sorun olduğunu herkes, yani dedikodular, kulisler. Ben dışarıdan seyrediyorum. Yani gazeteci olmadığım için. Ama dışarıdan seyretmeme rağmen şöyle bir insan görüyorum. Tamamıyla mesleki, bütün bunlarla bir şekilde mücadele etmeyi başaran ve o insanları hala o çatının altında tutabilen birini. İkinci ve çok önemli bir şey var. Yani herkesin unuttuğu ve yani dedim ya, dört şeyden biri de liderlik diye. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan gerçekten seçmen tabanının önemli bir bölümünün de ciddi bir biçimde seviliyor.
Evet.
Yani kayıtsız şartsız, aynı ANAP'ın belki de hani benzeri olmasa bile ANAP'ın Özal'ın, nasıl Özal'ın bit gitmesiyle ANAP bitti ve parti çöktü, çok büyük bir ihtimalle ben yani hepimizin bildiği bir şey, yani ben bunu söyleyeyim. Erdoğan sonrası bir AK Parti'nin olacağı konusunda herkes gibi benim de kuşkularım var. Bu yeni parti dediğimiz isimlerin mayası tutar mı? Bunu zaman gösterecek bize. Ama ben daha çok iki ana kaynaktan konuşuyorum. Biri Meral Akşener tarafı, diğeri de CHP tarafı. Yani siyasetin yelpazelerine baktığımızda ben... 24 Haziran sonrası buna da ilgili de yazdım. Çok fazla da Meral Akşener'in çok da başarısız olduğunu düşünmeyenler dedim. Hı. Evet, bazı stratejik hatalar yaptı ama milliyetçi oyları bölebilir miydi? Bölmedi ama kaptı. Hı. Yani CHP'den oy aldığı kadar milliyetçi, tabii MHP'den olmasa bile, yani MHP, AKP, yani Cumhur İttifakı'ndan oy kaydığını düşünebilirim. Zaten dünyada, sendeki seçim öncesi de konuşuyoruz. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de seçmen çok ciddi kutuplaşıyor. Birisi daha milliyetçi bir yerde ve biraz önce Erdoğan'ı seyrediyordum. Çok akıllıca kullanıyor mesela o milliyetçi söylemi ama sorun var. Ben hep onu söylüyorum. Yani bana bazen diyorlar ki ya sen Erdoğan propagandası mı yapıyorsun diye. Hayır, tekniği çok kullandığı için bu tespitimi paylaşmak zorundayım. Ama hemfikir olmadığım şey, bu tekniğin içine kattığı sosla ilgili benim sorunum var. Yani ayrıştırıcı, nefret söylemine varan dilinin de, yani bu sabah bir yerde konuşuyorduk. Keşke daha barışçı bir söylemi olsaydı. Daha kucaklayan, daha kendisine oy vermeyen kitleleri dışlamayan bir söylemi. Ama buraya ısrarla gitmiyor, gitmeyecek gibi de görünüyor. O zaman kalan tarafa baktığımızda işte, yani daha sol ve... akil milliyetçi gruplar diyeyim ki, KONDA'nın bu kümeler, seçmen kümeleri arasında yaptığı araştırmada şeyi görüyorsun, bunu da çok uzun zamandan beri dile getiriyorum ben. AK Parti'nin tabanındaki daha genç, daha eğitimli seçmen bu dilden çok rahatsız, çok net bunu da dile getiriyorlar zaten. Birçok yazar ya da entelektüeli diyelim, yani AK Parti tarafında olan yazar da AK Parti ile gençler arasındaki makasın ciddi bir biçimde ayrıldığını gösteriyor. Şimdi o gençlerin milliyetçi kanadına eğer doğru bir strateji uygulayabilirse Akşener'in oturabileceğini düşünenlerdenim. Hı. Düşünüyorum. Yani bu olacak diye bir şey değil. Düşünelim. Bunu niye düşünüyorum? Kişisel, tamamen hiç bilimsel değil. Kişisel gözlemlerimden. Bir teveccühün gençlerde ve kadınlarda, ki bu gençler ve kadınlar çok ciddi belirleyici seçmen gruplarında, Akşener'e yönelik bir teveccüh olduğunu görüyorum. Ama öte yanda daha sola, daha HDP çizgisine yakın bir gençlik oyununda yükseldiğini söyleyebilirim. Bir, bu benim öngörülerimden biri. Yanılırım ya da yanılmam, çok fazla öngörü böyle kamusal alanda söyleme, yani arkadaş ortamında bayılıyorum ama kamusal alanda söylememeye dikkat ediyorum. Ben artık bu merkez sağ meselesinin bir safsata olduğuna inanıyorum.
Yok mu böyle bir şey?
Böyle bir şey yok.
Gerçekten
olmadığını düşünüyorum. Artık gelecek şeyde siyasetin daha belirgin, aynen şeydeki gibi aslında, ABD'deki, Amerika'daki gibi.
O iki parti sistemi bizde olmaz deniyor.
Üç diyorum ben buna. Öyle yani mi? Benim tahminim böyle daha sol akıllı inşallah. Muhalefeti şimdi oturup yani CHP ya da benzeri grupların hakikaten şu dakika şunu düşünmeleri lazım. Biz Türkiye'de sol aklı nasıl inşallah, yani sağa kayacağımıza ısrarla, beni zaten tek kızdıran şey bu CHP'de. O yüzden 1977'yi hep gündeme getiriyorum. Yani sağa bu kadar kayacağımıza, biz sol aklı, ikna dediğimiz şey bu zaten. Biz sol aklı nasıl inşa edebiliriz?
Sonra bir şöyle bir şey var ama galiba şeyde, yani Sayın Akşener'in de talip olduğu taban o. Sayın Bahçeli'nin de talip, yani orada büyük bir taban var ve CHP diyor ki ben buradan veya sol şuradan %1 bile kapsam bu beni bilmem nereye taşır.
İşte yanlış matematik. Heh. Yani strateji yapsa aslında, mesela şöyle bir tweet attım ben bu hafta. Bu sene 4 nokta, yani bu önümüzdeki sene 4.8 milyon genç hayatında ilk defa oy kullanacak. Ya Allah aşkına şu söylemlere bir bakıyorsun. Bir tane strateji görüyor musun? Bu 4.8 milyon az buz değil. %8'i seçmenin. 4.8 milyon hayatında ilk defa oy kullanacak. İşte 2000 doğumlu, 2001 doğumlu ya da 1999'lu gençlere yönelik al sana 4.8 milyon. Yani biz matematiği ısrarla işte böyle bir şey segmenti üzerine, merkez sağ. Ve bunun da ben sana samimiyetle şeyi söyleyeyim. Sayısal olarak ya da ciddi bir, yani kitabın bir bölümünü sırf şeye ayırdım. Yani araştırın. Yani demokratik, bu klasik bir laftır. Yani bana ait değil, siyaset bilimi kampanyaları teorisyenlerin bir lafıdır. Bütün kampanyalar kütüphanede başlar diye bir laf var. Bir madde bunun üzerine. Yani demografik araştırmanızı yapacaksınız. Tüketim alışkanlıklarına bakacaksınız. O kaldı ki sizin işinizde siyasal iletişimde A noktasından B noktasına ikna edeceksin. Sen yani sana yakın grupları ama soru işareti olan grupları ikna edeceksin. Ama ısrarla CHP ne yapıyor? Yani hiç ikna edemeyeceği gruplara birazcık onların sosuna bürünerek ikna etmeye çalışıyor. Şimdi ikna edemezsin. Sen yukarıda muhafazakar bir söylemde bulunabilirsin. Ama mahallede senin sözünü söyleyen aynı muhafazakarlıkta değilse, istediğin kadar yukarıda muhafazakar, o %1'e göz dik, istediğin kadar
ya da bir etkisi yok.
Bir de senin doğan bununla ilgili bir şey değil. Ama şunu söylüyorum, senin neyse sol akıl dediğimiz şeyse, ben şunu çok net söylüyorum. Bir, bu sayı var mı? Var, doğru matematik. İki, yoksa bile senin görevin önümüzdeki, yani siyaseten işte toplumsal ikna, sosyal ikna dediğimiz şey de bu. Senin görevin önümüzdeki 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl içerisinde oraya, o yolculuğa, kendi önerdiğin paradigmaya, oyuna nasıl götüreceğin üzere bir beyin
haritası.
Evet, aynen. Bunu ve bir aksiyon planı çıkarman lazım. Biz ısrarla orada da olan pastayı onun pastasından ben ne çalarım, bunun payından ben ne çalarım.
Yani pastayı nasıl büyütürüm ve o pastanın büyüyen kısmını
kendime nasıl şey yaparım diye bir akıl yürütmüyoruz. Bu da benim canımı doğruya doğru sıkıyor.
Peki minicik şöyle bir nefes alalım, bir küçücük bir tanıtım arası verelim. Ondan sonra kaldığımız yerden hem konuşmaya devam edelim hem de sevgili Mehmet Ali Güller'e hakikaten Amerikan hegemonyasının sonu geliyor mu diye soracağız. Çok iddialı başlık. Ben de diyorum ki her seferinde sevgili Mehmet Ali Güller'e yanıt kitabı yazacağım. Bakalım gerçekten Amerika bitiyor mu? Dahası Amerika'nın siyaseti bitiyor mu? Şevdal Taruk da onu yanıtlayacak.
Siyaset.
Buna af denemez. Herkesin de aşağı yukarı artık öğrendiği üzere koşullu ceza indir.
Sağın dilini kullanmaya gelince, biz sol ve sosyal demokrat bir partiyiz. Bizim sağda çözüm aramak yerine solun değerlerini topluma anlatmak, hatırlatmak ve benimsetmek gibi bir görevimiz var.
Ekonomi.
Türkiye ekonomisi bugün yaşadığı sorunları zaten yaşayacaktı. Amerika ile olan uluslararası siyasetteki gerilim yaşanacak olanları hızlandırdı ve toplu halde yaşanmasına neden oldu.
Teknoloji.
Video öyle bir aldı başını gitti ki mesela şu andaki çocuklar özellikle internette arama motoru olarak Google'ı değil YouTube'u arama motoru olarak kullanıyorlar.
Tarih.
Atatürk'ün sanki biyografisini anlatıyormuş gibi yalanlarla, iftiralarla dolu kitaplar türemeye başladı. Bir alternatif tarih yazmaya çalışıyorlar.
Türkiye'de lise mezunlarına sorsak Mondros nerededir diye muhtemelen iler sayısı herhalde çok fazla olmayacaktır.
Hatta magazin.
Aslında normalde de sokağa baktığımız zaman içeriğinin ne olup olmadığını fazla fark etmeden de el çırparak aynı ritimle bol bol İstiklal Caddesi'nde bile bir yolda geçerken duyuyoruz, çalıyorlar. Bir başka hanımefendi de kendi alışkanlıklarına uygun şekilde icra etmiş. Burada çok aksi bir şey görmüyorum açıkçası.
Fotoğrafın tamamına bakmak için adresiniz RSFM. Ahu Özürklü fotoğrafın tamamı her cumartesi saat 14'te RSFM'de.
Fotoğrafı tamamına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık bu haftadan itibaren böyle reklam haber arası vermeden gideceğiz. İnşallah siz de katılırsınız ve bizden hani ayrılmadan devam ederiz. Şimdi bir dinleyicimiz diyor ki takipçi sayınız arttıkça iktidarın dilini mi kullanıyorsunuz? Vallahi öyle yok öyle bir şey. Bayağı muhalefet konuşuyoruz aslında yani. Herkese de ses hakkı, söz hakkı vermeye gayret ediyoruz. Sevgili Şehit Atatürk stüdyoda. Telefon attığımızda epeydir beklettik. Sevgili Mehmet Ali Güller, Amerikan Hegemonyası'nın sonu kitabını yazdı. Dış politika yorumlarıyla sosyal medyada da takip ediyorsunuzdur muhtemelen. Bizi duyabiliyor musunuz?
Mehmet Ali, evet, duyuyorum. Duyuyorum. İyi yayınlar diliyorum hepinize.
İyi yayınlar. Çok teşekkürler sevgili Mehmet Ali. Bir şey soracağım şimdi gerçekten. Kitapta sen Amerika bitiyor, Çin ve Rusya yükselişte diyorsun ama bunların politikaları da birbirleriyle giderek paralel hale geliyor, üst üste biner hale geliyor. Türkiye nasıl etkilenecek? Bu S-400 meselesini biz halledebilecek miyiz? Ne görüyorsun?
S-400 meselesini umarız hallederiz. Yani bu Türkiye'nin şu anda bulduğu en iyi bir fırsat. Neyin fırsatı? Aslında silahlanma açısından Türkiye'nin milli bir silahlanma yoluna gidebilmesinin fırsatı birincisi. İkincisi, bunun siyasete yansımaları bakımından büyük avantaj kazanacağı bir dönem. Umarız Türkiye bu fırsatı iyi değerlendirir. Geçmiş bazı tecrübeler kuşkusuz hepimizde soru işaretleri yaratıyor. Bu füze sistemini ilk kez ihaleye çıktığında Çin almıştı. Çin'le de 1,5 yıl süren ihale sürecinin sonunda Amerika'nın baskısıyla maalesef o dönem AKP hükümeti vazgeçmişti. Umarız şimdi S-400 konusunda benzer bir tablo olmaz. Amerika yine tehditler savuruyor. Yine Türkiye'yi hem ekonomik nedenlerle hem silahlanma konusundaki yaptırımları üzerinden sıkıştırarak Türkiye'yi bu kararından vazgeçirmeye çalışıyor. Şu anda görünen sinyaller AKP hükümetinin bundan vazgeçmeyeceği şeklinde. Umarız 31 Mart seçimleri sonrasında bir durum değişikliği olup S-400'den vazgeçmezler. Zira S-400 çok çok önemli. Yani birincisi zaten bizim alacağımız diğer seçeneklerden üstün, daha niteliksel olarak daha üstün. Kuşkusuz Sputnik dinleyicilerinin zaten bildiğidir ama çok kısaca özetlersem hani uçak vurma menzilinden füze vurma menziline kadar, radar kapasitesine kadar pek çok noktada S-400 Patriotlardan çok daha üstün bir teknoloji. Ama bundan daha önemlisi bir kere maliyet avantajı var ve ikincisi de Rusya ile yapılmış anlaşmada bir teknoloji transferi olduğu için Türkiye'nin ileride kendi milli füze savunma sistemini kurması için altın bir fırsat. Türkiye eğer Patriot alırsa böyle bir şansı olmayacak. Biz yeniden 2000'ler öncesindeki gibi sürekli Amerika'ya silahlarda bağımlı hale geleceğiz. Amerika o silahları siyasi ihtiyaçlarına göre bize kullanamazsınız diyecek. Ya da işte Kıbrıs'ta olduğu gibi ambargo uygulayıp bizim savunma sanayimizi vurmuş olacak. Ya da yine 90'larda olduğu gibi kimi Avrupalı müttefiklerle birlikte terörle mücadelede benim sattığım silahları kullanamazsınız diyecekler. Bunlar tabii Türkiye'nin dış politikasını da iç politikasında etkileyen sonuçlar doğuracaktır. Dolayısıyla bugün S-400 almanın bütün bu sorunlardan kurtulmak gibi bir şansı yaratıyor Türkiye'nin önünde.
Peki daha içinde olduğumuz bir ortaklık da var. Şimdi kolay kolay değil ama Amerikan Kongresi'nde kullanılan ifadede General Scarpotti'nin hani ağır şeyleri olur, sonuçları olur. F-35'i vermeyeyim diyor. Şimdi Türkiye F-35'i çok almak istese de almayabilir veya mahkemeye götürür. Amerika bunun tazminatını öder, sizi bu projenin dışına çıkarttım der gerekirse ama uzun vadede, orta büyük resimde Türkiye'nin artık NATO'dan çıkmasını da konuşmaya başlayacağız mı tahmininizce?
Umarım konuşuruz. Yani F-35 konusunda öncelikle fikrimi söyleyeyim. Yani Türkiye'nin S-400 alması karşılığında Türkiye'yi F-35 programından çıkarmaya yönelik bir tehdit aslında Türkiye için bulunmaz bir fırsat yine. Çünkü Türkiye'nin F-35 programına da aslında dahil olmaması lazım. Şundan biz zaten şu anda mevcut olarak Türk Silahlı Kuvvetleri %90-95 oranında havacılıkta Amerika'ya bağımlı durumunda. F-35 projesine de tamamen dahil olduğumuz zaman Türkiye havacılıkta %100 Amerika'ya bağımlı hale gelecek. Bu oldukça riskli. Hele de yazılımlarının elimizde olmadığı, milli lojistik sistemimizin bile tamamen Amerika'nın kontrolüne gireceği bir program Türkiye açısından zaten aslında normalde kabul bile edilememesi gerekirdi. Diğer yandan biz denizcilikte bir fırsat yakaladık.
Doğru.
90'ların ikinci yarısından bu yana denizcilikte Amerika'ya bağımlılık gitgide azalıyor. Milli gemi projelerimizi yapıyoruz. Şimdi F-35 programına girerse Türkiye'nin bir milli uçak projesi yapması da baltalanmış olacak. Böylesi bir şansı da yitirmiş olacağız. Bu bakımdan F-35 programına girmemek Türkiye için aslında bir tehdit değil, aslında bir şanstır, fırsattır. Bir de tabii olayın şu yönü var. S-400 almak karşılığında işte ilişkiler şöyle gerilir, böyle gerilir deniyor da bizim zaten dış politikada ilişkilerimiz sorunlu Amerika'yla. Yani PYD, YPG konusunda sorun yaşıyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki siyasetlerde sorun yaşıyoruz. FETÖ'yle ilişkilerde zaten sorun yaşıyoruz. Kıbrıs'ta sorun yaşıyoruz. Bütün alanlarda neredeyse Amerika ile Türkiye zaten sorun yaşıyor. Dolayısıyla bütün bu sorunlar yaşanırken S-400 almanın karşılığında biz şöyle yaparız, böyle yaparız demenin de çok bir anlamı yok. Zaten sorunlu bir ilişki var. Burada tam tersine benim kanaatim S-400 alma kararlılığını Türkiye'nin gösterebilmesi Amerika ile daha sorunsuz bir dönemin başlayacağının işaretidir. Bunu NATO sorunuza gelmeden şöyle yanıtlayayım. Biz bugüne kadar bağımlı bir ilişki yürütüyoruz. Yani Türkiye küçük Amerika süreci denilen bir sürece girerek bütün bu Türk-Amerikan ilişkileri bu noktalara kadar geldi. Biz eğer bu saatten sonra S-400 kararlılığını siyasette de gösterir ve başka bir rota oluşturursak aslında Amerika ile daha eşit, daha dengeli. Daha iki ülke arasında olması gereken devletten devlete bağımsız ilişkiler şeklinde bir ilişki yürütürüz. Bu daha sağlıklı bir sonuç yaratır. NATO konusuna gelirsek, bu tabii çok derin bir tartışma. Zaten Varşova Paktı dağıldığında NATO'nun da bir ihtiyaç olup olmadığı Batı'da tartışılmıştı. Kuşkusuz Amerika açısından NATO hiçbir zaman sadece Sovyetler Birliği'ne karşı bir askeri pakt değil. Ama aynı zamanda NATO üyesi olduğu devletleri Amerika'nın içeride altında tutmasının bir enstrümanı olduğu için Amerika hiçbir zaman NATO'dan vazgeçmemişti. Bugün Trump'ın kuşkusuz çok sıkıntılı giden Amerikan ekonomisi nedeniyle kendi müttefiklerini, harcamalarını, NATO içindeki paylarını arttırmaları yönündeki baskıları nedeniyle gerekirse NATO'dan çıkarım gibi tehditler savunması kuşkusuz bir gerçeğin sadece özel bir yanını resmediyor. NATO'nun özel yanının dışındaki Amerika açısından vazgeçilemez genel yanını ise üye devletleri kontrol edebilme mekanizmasının hala tam takır çalışıyor olması. Dolayısıyla Türkiye'yi burada NATO'dan çıkarmak çıkarmamak gibi bir seçenek çok dile geleceğini sanmıyorum. Ama böyle bir şey olursa ben bunu da Türkiye açısından bir fırsat görüyorum. Zaten Türkiye'nin daha NATO'ya giriş sürecinde yanlış bir iş yaparak bir kamp seçtiğini, iki kamptan birine girmek zorunda kaldığını, bunun dış politikada büyük bir sorun olduğunu yazan çizen biri olarak Türkiye'nin o dönemde de bağlantısız kalabilmek için mümkünken bir yanlış yaptığını ama şimdi böylesi bir şans önüne gelirse bir bağlantısız kalabilmek iyi bir seçenek olacaktır Türkiye'nin dış politikası açısından.
Peki.
Burada tabii süremiz varsa bir
cümle daha alayım ondan sonra.
Yani Türkiye ile ilgili bugün tehdit hep şöyle yöneltiliyor. Yani F-35 programıyla S-400'ün yan yana gelemeyeceği, bunun iki düşman birbirini tanımlamakta düşman silah olduğu için F-35'i baltalayacağı şeklinde. Burada da tabii çeşitli askeri yetkililerin özel olarak vurguladığı şu, S-400 neticede Türkiye'de kendi milli yazılımıyla çalışacak. Diğer sistemin diğer unsurlarına entegre olmayacak. Dolayısıyla kendi takip sistemi, kendi tespit sistemi, kendi radar sistemi olacak. Amerikalıların sırf bu argüman üzerinden Türkiye'ye S-400 sıkıştırması yapmasının Bir kere teknik olarak bir şey yok. Geçerliliği yok. Yani böyle bir durum oluşmayacak hiçbir zaman. Kaldı ki oluşursa da oluşsun. Türkiye F-35 programından zaten vazgeçsin diyorum ben.
Peki, teşekkür ederim. Yani benim de fikir ayrılıklarım var. F-35 projesinin aslında orta vadede bir uzay projesine dönüşeceğini, Türkiye'nin bunun içinde kalması gerektiğini savunuyorum ama hani senin tartıştığın kısımda da gördüğüm noktalar var. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Mehmet Ali Güler.
İyi yayınlar diliyorum.
Kolay gelsin.
Selamlarımı iletiyorum.
Çok mersi. Çok sağ olasın. Şimdi burada tabii Mehmet Ali'nin altın çizdiği nokta, Amerika'nın bir noktada bu haliyle bu kadar güçlü küresel bir güç olarak kalamayacağı, eninde sonunda Çin ve Rusya'ya büyük ekonomik resmi terk edeceği şeklinde. Orada da benim gördüğüm henüz resim o bağlamda değil. Amerika'nın hala kendince bir yaratıcı kapasitesi ve insan çekme konusunda bir cazibesi devam ediyor. Sevgili Şehide Atalık'la da konuşmaya devam edelim. Sen özellikle bu aralar liderleri okuyorsun ve Putin'i okuyorsun.
Putin, Stalin'in gençliğini okuyorsun. Genç Stalin okuyorum aslında. Putin'in bitirdim üzerine. Keşke Rusça bilseydim diyorum. Rusça da okumak isterdim. Daha çok tabii İngilizce ve Fransızca kaynaklardan ve Türkçe kaynaklardan okudum. Şu anda Sebak Montefiore'nin Genç Stalin adlı kitabını okuyorum. Tabii liderlik meselesi benim ilgi alanlarımdan biri. Aslında hani sen arada sordun, ben kim ne olacak, yani dış ilişkiler, dış politika ilgi alanım ama konuşabileceğim, kendimi de yeterli hissettiğim alanlardan değil, ama bir tek minik bir katkıda bulunabilirim. Tabii. Çok uzun bir süredir Rus hackerlar Türkiye dünyadaki seçimleri belirleme konusunda inisiyatif sahibi olmaya başladılar. Bunun en büyük kavgasının koptuğu ama üzerine bir delil bulunamayan şeylerinden biri de Trump seçimleridir. Yani ısrarla Demokratik Parti ve Demokratlar aslında bu seçim, yani Hillary Clinton'ın hezimetinin arkasında ciddi bir biçimde Rus hackerların yattığına dair, kitapta ben biraz bunlara da yer verdim, yattığına dair ciddi iddialarda bulunuyorlar. Ne kadarı doğru ne kadarı yanlış bilemiyorum ama şunu söyleyebilirim. Gelecekte göreceğiz zaten, yavaş yavaş her şey dijital dünya, seçimler de dijital dünyada olmaya başlayacak. Ve çok uzun bir süredir bu dünyanın bir kabadayı grubu var, kabadayıları var. Onlar da Rus hackerlar. Macron'un seçim kampanyasında da benzeri müdahaleleri var ama yapamadılar. Orada müdahale edemediler kampanyaya. Zaten ona karşı mücadele eden işte teknoloji canavarı diyeceğimiz, yani bir nevi ineği, teknoloji ineği diyeceğimiz şahsı Macron iktidara geldikten sonra teknoloji bakanı yaptı. Münir Mahcup.
Bunu bir açalım.
Münir Mahcubi, pardon.
Marine Le Pen lehine müdahale şeyi yaptılar.
Tabii. Ve şimdi zaten bu nedenle şimdi Brad Pascal kampanyanın başında, 2020 kampanyasında Trump'ın kampanya lideri oldu. Daha önce aslında sadece sosyal medyanın başındaydı. Komünistlikle, Silikon Vadisi mafyası, Palo Alto mafyası, komünistler falan diye suçlamaya başladı. Sebebi şu: çünkü Twitter ve Facebook ve Instagram, yani işte Zuckerberg ve aslında Twitter, doğrusu bu Rus hacker, yani Rusların seçimlerdeki müdahalesi nedeniyle çok ciddi bir savaş başlattılar. Ve Rusya bağlantılı bütün hesapları yavaş yavaş temizliyorlar. İnanılmaz bir mücadele var şu anda Rusya hesaplı hesaplar üzerinden. Brad Pascal da bu seçimi aslında biz Facebook sayesinde kazandık diye, Twitter sayesinde kazandık diyen Trump ve Brad Pascal da işte bu şey nedeniyle, bu ciddi mücadele nedeniyle de Palo Alto mafyasına diyor ki, siz diyor müdahale ediyorsunuz aslında bizim taraftarlarımıza diye. Ve bunun perde arkasında ciddi biçimde Rus hackerların ve tabii ki Rusya'nın olduğunu görüyorsun. Hakikaten Putin ve Rusya ve Xi Jinping, yani inanılmaz bir biçimde yeni dünyanın dilini anlamış durumdalar. Yani Çin ve dijital.
Öyle
yani,
mi?
Tabii.
Ama bunda çok güvenlik eksenli bakılıyor deniyor. Çok aslında hani özgürlükçü bir bakışla değil de kontrollü, devletin bilgisi dahilinde olsun her şey. Çin'de özellikle öyle. Rusya için öyle söyleyemem.
Ya şimdi bu dijital dünya, ben 2000'lerin başında tesadüfen işte teknoloji dünyasına girdim. Türkiye'de girişimci, genç girişimcilerle çalışıyorum uzun bir süredir. Şunu diyemezsin işte, sevdiğim bir laf yani, ya hamilesindir ya değilsindir. Ben dijital dünyaya inanıyorum. Oradaki demokrasiye, yani mutlak özgürlüğe inanıyorum. Ve bunun yasaklamalarla olmayacağını düşünüyorum. Yani bunu yasaklayarak belirli, tam tersi insanları bir medya okuryazarlığı dedim. Mesela çok ya da eleştirel düşündü. En çok aslında önemsediğim şey bilgi, bugün bilgi okuryazarlığı diyor bir arkadaşım. Eleştirel düşünce denen şeyin daha ilkokuldan itibaren müfredatlara girmesi lazım. Yani önünüze gelen bilginin doğru da yanlış, o doğru ya da yanlış olmayacağı sorumluluğunun bireyin kendisine verilmesi tabii lazım. Oysa biz çeşitli filtrelemelerle, yasaklamalarla o dijital dünyaya sınırlar getirmeyi konuşuyoruz ve bunu doğru bulmuyorum.
Çünkü kısacık bir şey kesiyorum böyle sözünü, yok, ama yok, bunu kes, sormam lütfen lazım. Şimdi seçim nasıl kazanır? Sence bir seçmeni, kararsız bir seçmeni yüz yüze mi ikna kolaydır? Dijitalde ikna mı?
Şimdi şöyle, zaten seçim dediğiniz şey 3 tane mahalle var. Sizin mahalle, kararsızlar mahallesi, karşı mahalle. Seçim aslında kararsızlar ve yüzer gezer oyunda kampanya buna yaparsın. Karşı mahalleyle çok uğraşmazsın. Ama işte, muhalif yani CHP'nin falan bir şeyi unutuyor. Ben Muharrem İnce'de de onu söyledim. O kimlerle kandıracaksın? Yani ikna edeceksin kararsızları. Sana zaten senin mahallende olan insanları motive ederek, onlar senin için kapı çalacak, onlar senin için girecekler. Şimdi bunu iki gençlerle bir şey yapacaksan sosyal medya, yani YouTube'da olacaksın, çok net. Onu bahsettim. Yani YouTube'da olmanın da kuralları var. Yani çevrim içi dünyanın kurallarıyla çevrim dışı dünyanın kuralları aynı şey değil. Çevrim içi dünyada çok net patron, izleyici siz değilsiniz. Yani siz, ben görüyorum işte Twitter'da.
Ben
sadece
söyledim, attım oraya, olmaz.
Twitter 24 saat orada eğleşeceksiniz onunla. YouTube'da reklam filminizi YouTube'a koyun ama kimse ilgilenmez. Yani YouTube'da olmanız için sizin orada artık alternatifler sunmanız lazım. Eğlendirmeniz lazım. Yani kafasını meşgul etmeniz lazım. Ama bu eğlendirmenin de sonuçta sizin için oy vermesin. Yani tamam, bu benim adamım, yani gençler, bu benim adamım, kadın, bu kadın, tamam ben bunun arkasından giderim deminiz. Bu şu işte, kendi topluluğunuzu kurmanız lazım. Nasıl çevrim dışı dünyada mahallelerde ev kadınları üzerinden mobilizasyonu sağladıysanız, ya da işte çevrim içi dünyada, yani dijital dünyada da kendi Perihan ablalarınızı bulmanız, Ahmet abilerinizi bulmanız ve o Ahmet abiler ve Perihan abiler etrafında kendi topluluklarınızı, sizin için yani sizi ne pahasına olursa olsun beğenen, işte git şuradan bir su iç dediğinde o suyu içen insanlar ve bireyler kurmanız lazım. Özetle yüz yüze iletişim esas. Daha eğitim olanı düşük, daha yaşı büyük gruplar için geçerli. Ama genç, işte bu 4.8 milyonu ikna etmek istiyorsan dijital dünya dışında başka hiçbir şansınız yok. Yok. Orada olmanız lazım. O nedenle ben bu tweet'i attım. Ne yapıyorsunuz? Yani bu 4.8 milyon genç 18-19 yaşında hayatında ilk defa oy kullanacak insan için nasıl bir strateji uygulanıyor ve ne yapılıyor? Ben merak ediyorum. Görmedim. Gören varsa bana lütfen Twitter'dan bilgilendirsin. Bilgilenmek istiyorum. Hayır, öğrenmek istiyorum ben de. Buna göre bilgilenmek istiyorum aslında, özetle.
Ya biz senin o dönem hakikaten Amerika'dayken Obama'nın daha o dönemde Twitter'da yoktu. Üstelik 10 sene önceden bahsediyoruz. Yeni yeni çıkıyordu. Facebook üzerinden grupları organize edip aynen senin anlattığın gibi mahalle organizasyonu.
İnternet üzerinden başladı aslında. My Obama Web'le mikro siteler kurdurdu ve özgür bıraktı. Hep onu söylüyorum. Yani Obama ve Macron'un en büyük başarılarından, Podemos'ta da böyle bir çerçeveyi belirliyorlar bu gençlerle. İşte çerçeve nedir? Kurumsal ki özgür bıraktı. Dedi ki siz kendi bunun üzerinden, My Obama Web yanlış hatırlamıyorsam. Tabii. Bunun üzerinden bana hala e-mail geliyor.
Doğru.
Hala e-mail geliyor yani.
Hakikaten şeydi mesela.
Bunun üzerinden mikro.
Postal istemeyin, logoyu istemeyin, siz kendiniz yapın dedi mesela.
Makro, aynen, o mikro oradan büyüdüler. Ve şimdi bunun aynısını buraya uygulamak istiyorum. Buna uygulamak istiyorsan Türkiye'de aynı ruhu da uygulayacaksın. Ne bu aynı ruh? O çocukları, o gençleri özgür bırakacaksın. Yani nasıl bir animasyon yapıyorlarsa onlar yapacak. Nasıl bir rap videosu çekeceklerse onlar evet. çekecek. Yani sen reklam ajansına çektirmeyeceksin bunu. Onlar çekecekler. Ve aynı biçimde Macron'un organizasyonunda böyle işportacı. Yani çocukların ofisleri bile yok gençlerin. Bir ofisi evlerinde. Arabaların böyle bagajlarını açıp işportacı gibi o şey dağıttılar. Macron özgür bırak. Tabii ki bir ana strateji var. Yani o ana strateji kimlere ulaşacaklarını, kimlerin mesaj üzerinde var. Ama onun dışında rahat bırakıyor. Yani kanalları serbest ve özgür. Çünkü bu kuşak, ya bu kuşak genç kuşak. Biz de gençtik. Yani bize kimse akıl versin istemiyorduk. Ve hakikaten kimse akıl vermiyor ve inanılmaz biçimde Obama... Ya buradan okumak lazım. Biz genellikle ne yapıyoruz bu tip kampanyalara baktığımızda o başarıya? Oradaki teknik şeyi uygula. Hani gömleği alıyoruz, pembe gömleği. Kendi. Oysa sana ve seninki belki pembe değil, başka bir şey. Yani kendi kültüne ama bir de onun ruhunu görme. Oradaki ruh özgürlük ruhu. Yani gençleri özgür, özerk bırak. İkincisi bunu ne olur söylemek zorundayım. Bu liderlik meselesiyle ilgili birkaç gündür bu gençlerle ilgili bir YouTube videoları seyrediyorum. Bu yeni kuşağın en büyük özelliklerinden biri ne biliyor musun? Kül yutmuyorlar. Ha. Otantik olmak zorundasın. Eğer kendin değilsen yani kendinden...
Hafifçe bir sahtelik varsa okuyorlar.
Putin'in gençler tarafından eleştirebiliriz işte bir sürü siyasi şey söyleyebiliriz ama gençler tarafından en çok sevilmesinin nedenlerinden biri bu. Zaten Putin'le çalışan bütün siyasi stratejistler şunu söylüyor. Diyor ki kendisi karakter olarak çok kendini açmayı sevmeyen ve sessiz. Biz de bu nedenle diyor onun personası üzerinde bir gizem yaratmak zorunda hissettik. Kaldık, evet. Yani gizemsiz bir adamı gizemli adam zaten böyle bir şey. Evet Putin kendisi öyle sessiz, çok disiplinli. Hayatımda ben yani hakikaten Sputnik diye söylemiyorum ama inanılmaz çalışkan. Acayip mütevazi. Yani geçmişte yani mütevazi değil de sadık. Yani sadakat şeyi çok yüksek. Ve hep
kuruma sadakat.
Evet evet ve tam bir kurmay. Aslında bütün bu başarılı insanların yani askeri anlamda söylemiyorum. Kafa yapılarına baktın işte stratejiye oradan gir. Hepsinin çok ciddi bir kurmay yapısı var. Ama mesleği kurmay olanlar da var. Mesela Mustafa Kemal Atatürk bunlardan biri. Yani kurmaylıktan geliyor ama tabanı öylesine örgütlüyor. Hitabet yeteneği falan var.
Kitlesini biliyor.
Ama işte tekrar buraya girelim. Hepsinin başka bir ortak özelliği otantikler, kendi gibiler. Yani bir başka kişisel imaj, marka şeyi falan gibi bir şeyi giyinmiyorlar. Bu kuşak da bunu yutmuyor. Yani siz eğer sessiz bir insansınız, sessiz bir insan gibi liderliğinizi ki bunun da yani
alıcısı var ve karşılığı da var.
Tabii ki tek bir liderlik, tek bir model, tek bir elbise diye bir şey yok. İşte strateji ne işe yarıyor? Sizi olduğunuz gibi değerlerinizle buluşturacak, seçmenle buluşturacak bir yol planını ve bir söylemi ortaya çıkarmanıza yarıyor.
Bir iki cümleyle şeyi yorumlamanı istiyorum. Çünkü ben geçen hafta, önceki hafta Ekrem İmamoğlu'nun tanıtımına gittiğimde bundan bazı işaretler gördüm. Bir strateji olduğu hissiyatına da kapılıyorum. YouTube'u, Google'ı kullanmaları... Çünkü ana akım medyada yer bulamamaları nedeniyle daha çok sokakta olmalarını ve birazcık da belki partiyle arasına mesafe koymasını. Bir hani nötr gözle yorumlar mısın?
Yo ben yani Ekrem İmamoğlu'nu baktığımda seyrettiğimde beğendiğim ve yani kendi dediğim gibi hani mesleğimleydim beğendiğim. Beğenmediğim derken kişisel bir beğeninden bahsetmiyorum. Doğru.
Profesyonel bakıyorsun sen.
Tabii baktığımda hatta da ekibinde ahbaplarım var dayanamayıp WhatsApp'ta atıyorum keşke bunu şöyle yapsaydı dedi. Dayanamıyorum ki ne benim güzel. Bu kampanyayla ve CHP ile şu anda hiçbir organik bağım yok. Tabii. Hiçbir şekilde bunu hani bunu da altını çizmem güzel lazım. Ama şeyi seviyorum. Oradaki arkadaşlarım var. Bazı şeyleri doğru buluyorum. Doğru bulmadığım yani doğru benim kampanyayı bir tek sorunum var yani şimdi bak Binali Yıldırım'ın kampanyasına baktım hiçbir şey yapmıyorlar. Yani beni böyle hep her yerde söylüyorum ya son 3 haftaya kaldılar bir şey yapacaklar ya da Binali Bey yani hani bendeki hissini çok net söylüyorum. Yani başka da olmak istemiyor diyorum bir yerlerde.
Biraz öyle gibi değil gözüküyor. Mi?
Hiçbir şey yapmıyor. Şimdi o hiçbir şey yapmamanın karşısında burada bir şey yapılıyor ve hakikaten
çaba var.
Çaba var. Çok ciddi bir stratejik çabanın olduğunu. Hakikaten oy grubu. Ama orada da tekrar itirazım. Tek itirazım yine biraz önce söylediğim ısrarla AK Parti mahallelerine gitmeye çalışma çabasını çok doğru bulmuyorum. Niye? Çünkü çok zor. Ya yani o kadar hakim ki tabanına AK Parti. Yani gerçekten hakim. Yani bunu
Erdoğan şeyini yıkmak zor. Tekelini yıkmak
yani
zor.
Kolay ama bu bir ayda, üç ayda değil.
Olmaz.
Her türlü tekeli yıkarsın ama bunun için bunun en iyi şeyi yani işte SHP'ye oy vermiş mahalleler bugün AK Parti'ye AK Parti oy veriyor.
Tabii.
Anlatabildim mi? Ya da işte AK Parti'ye bugün oy veren geçmişti. Yani o siyah hep onu söylüyorum. 1946'dan bu yana Türkiye'nin sandık sandık seçim sonuçlarına baktığınızda bir de zamanın ruhuna, sorunlara baktığınızda az çok meselenin sağ sol bilmem ne olmadığını, daha çok işte ekonomik, genç işsizliği yani konu meselesi olduğunu görürsünüz. İşte bizim en büyük şansımız belki senle benim Amerika bilgimizin, yani Avrupa ve Batı bilgimiz olması lazım. Proje değil, ben anlatamıyorum insana. Proje değil, konu üzerinden yürümezler. Mesela bugüne baktığımızda en büyük konu ne? Genç işsizliği. Bak, ısrarla bunu hala söylüyorum. Genç işsizliğini her yerde de söyleyeceğim. Diğer öngörüm. Genç işsizliği meselesine sürdürülebilir, yenilikçi bir çözüm bulan politikacı Türkiye'nin gelecekteki lideri.
Güzel. Neye çalışacaklarını artık biliyorlar. Sevgili Şeyda Atalyok, 101 tavsiye seçim nasıl kazanılır? Bu dönemde en çok okunan, en çok konuşulan kitabı ve kampanyaları konuştuk. Ne oluyor, ne bitiyor diye günlük siyasetin biraz üstüne çıkarak kimin ne yapması gerektiğini masaya yatırdık. Sevgili Şeyda Atalyok'la birlikte, bizimle birlikteydiniz siz de. İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91, Bursa'da 101.4, Kocaeli'nde 90.7. RSFM'de fotoğrafın tamamını dinlediniz. Haftaya görüşünceye kadar hoşça kalın. Ben Ahu Özyurt. Fotoğrafın tamamını sizlere vermeye gayret edeceğiz. Bugün sıcağı sıcağına hakikaten hem siyaset çok yoğun hem ekonomi cephesinde önemli gelişmeler var. Sıcak gelişme, Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşüyor. McKinsey meselesi birazcık daha gündemimizde kalacak gibi. Belki kendi başından bu yana duyduğumuz en gerçekçi tespitler meclis kürsüsünden. Biraz sanat, bu hafta enteresan gelişmeler.
Ahu Özyurt'la fotoğrafın tamamı her cumartesi saat 14'te RSFM. Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RSFM'de. RSFM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Bekir ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.